Anna Karenina, Tolstoy.
Ayrım 101.
Lizaveta Petrovna ona paravanın arkasındaki mumu yakmasını, saatin 5 olduğunu söylediği zaman çok şaşırdı Levin. Eğer birisi ona saat sabahın 10 olduğunu söyleseydi bu kadar şaşırmazdı. Bu zamana kadar nerede oturmuştu, neler olmuştu bilmiyordu bunu. Karısının bazen şaşıran ve acıyla gerilen, bazen de gülümseyen ve onu yatıştıran alev alev yanan yüzünü görüyordu. Yüzü kıpkırmızı, sinirli, dudaklarını ısırarak kendini tutmaya çalışan gözleri yaşlı, beyaz bukleleri dağılmış yaşlı prensesi görüyordu. Aynı zamanda da Dolly'yi, kalın sigaralar içen doktoru, sakin, kararlı, güven verici Lizaveta Petrovna'yı, kaşlarını çatmış salonda dolaşıp duran yaşlı prensi görüyordu. Ama nasıl girip çıkıyorlar, nerede oturuyorlar, bunları bilmiyordu. Prenses kimi zaman doktorla yatak odasında, kimi zaman da çalışma odasındaydı ve orada birden bir sofra hazırlanıveriyordu. Levin daha sonra kendisini bir yerlere yolladıklarını anımsıyordu. Birinde ona masayı ve divanı taşıtmışlardı. Bunu Kitty'ye çok gerekli olduğunu sanarak aceleyle yapmıştı. Ama sonra bunu kendisine bir yatak odası hazırlamak için yaptığını öğrenmişti. Sonra onu doktora bir şey sorması için çalışma odasına yollamışlardı. Doktor soruya yanıt vermiş, ardından kent yönetim meclisindeki düzensizliklerden söz etmeye başlamıştı. Levin'i daha sonra yıldızlı gümüş çerçeve içindeki aziz tasvirini alması için prensesin yatak odasına yollamışlardı. Prensesin oda hizmetçisiyle birlikte bir şey aramak için bir dolabı karıştırmış ve küçük gece lambasını kırmıştı. Oda hizmetçisi Levin'i karısından ve gece lambasından söz ederek yatıştırmıştı. Levin aziz tasvirini Kitty'nin yastığının altına özenle yerleştirmişti. Ama bunları ne zaman, nerede ve neden yapmıştı bunu bilmiyordu. Prensesin elini tutup neden yüzüne bakarak sakinleşmesi için yalvardığını bile bilmiyordu. Dolly neden kendisine bir şeyler yemesi için rica ediyor, onu odadan çıkartıyordu. Doktorun neden kendisine acıyarak ciddi ciddi baktığını ve neden ilaçlar önerdiğini de bilmiyordu. Bildiği hissettiği tek şey bu olup bitenlerin bir yıl önce bir taşra otelinde ağabeyi Nikolay'ın ölüm döşeğindeyken olup bitenlerle aynı olduğuydu. Ama oradaki felaket de buradaki ise sevinç. Ama o acı da bu sevinç de yaşamın bütün alışılmış koşullarının dışındaydı. Sanki bunlar alışılmış yaşama açılan ve içlerinde yüce bir şeyin göründüğü birer deliktiler. Şimdi olup bitenler de aynı şekilde acı verici, aynı şekilde anlaşılmaz şeylerdi. Bu yüce olayı anlamaya çalışırken ruhu daha önce hiçbir zaman ulaşamadığı, hatta anlayamadığı, aklın alamayacağı yüksekliklere ulaşıyordu. Levin durmadan, "Yüce Tanrım bize acıyın, beni bağışlayın," diyordu. Böylesine eski ve tümüyle uzak olmasına karşın çocukluğuyla ilk gençlik yıllarında ruhunda taşıdığı aynı inanç ve aynı sadelikle Tanrı'ya yakardığını hissediyordu. Bu arada içinde iki farklı duygu vardı. Biri Kitty'nin dışındaki olanı, içtiği sigarasını küllüğün kıyısında söndüren doktorla, Dolly ile salonda politikadan söz eden, Levin'in onun yanındayken bir an için onları unuttuğu ve kendini uykudan uyanmış gibi hissettiği prensle ilgili olanıydı. Öteki duygu, Kitty'nin varlığıyla dop dolu olduğu, yüreğinin karısına karşı duyduğu acımadan parçalanmasını istediği ve durmadan Tanrı'ya yalvardığı, Kitty'nin başucundayken duyduğu duyguydu. Yatak odasından ona kadar ulaşan her çığlıkta bir anlık unutuştan sıyrılıyor ve aynı tuhaf korkuya kapılıyordu. Her çığlıkta yerinden sıçrıyor, kendini temize çıkarmak için koşuyor, yolda suçsuz olmadığını, onu kurtarmak, korumak istediğini anımsıyordu. Ama Kitty'ye bakarken ona yardım etmesinin olanaksız olduğunu yeniden anlıyor, dehşet içinde "Yüce Tanrım beni bağışla, bize acı," diyordu yine. Zaman geçtikçe bu iki duygu da güçleniyordu. Her şeyi unutunca Levin son derece sakinleşiyor ama güçsüzlük duygusuyla karşı karşıya gelince de acıları iyice dayanılmaz oluyordu. Yerinden fırlıyor, bir yerlere kaçmak istiyor ve Kitty'nin yanına koşuyordu. Kimi zaman Kitty onu yeniden çağırdığında kendi kendini suçluyordu. Ama tatlı gülümseyen yüzü görüp de onun "sana acı çektiriyorum" sözlerini işitince Tanrı'yı suçluyor ve hemen ardından bağışlamasını ve yardımını istiyordu. Levin artık sabah mı yoksa akşam mı olduğunu bilmiyordu. Mumlar yana yana bitmişti. Dolly çalışma odasına gelmiş, doktora yatmasını öneriyordu. Levin oturmuş, doktorun manyetizmacı bir şarlatan üzerine anlattıklarını dinliyor ve sigarasının külüne bakıyordu. Kısa bir dinlenme ve unutma anındaydı. Durumu tümüyle unutmuştu. Doktorun anlattıklarını dinliyor ve anlıyordu. Birden korkunç, insancıl olmayan bir çığlık koptu. Yemin kımıldamadı ama soluğunu tutarak dehşet içinde ve soru sorarcasına doktora baktı. Doktor başını eğip kulak kabarttı ve hoşnut hoşnut gülümsedi. Her şey öylesine olağanüstüydü ki Levin hiç şaşırmıyordu artık. Böyle olması gerekiyor demek diye düşündü ve yerinden kımıldamadı. Bu çığlığı kim atmıştı? Hemen kalktı, ayaklarının ucuna basarak yatak odasına koştu. Lizaveta Petrovna ile yaşlı prensesin yanından geçerek kendi yerine yatağın başucuna geçti. Çığlık kesilmişti. Şimdi değişen bir şeyler vardı, neydi acaba? Bunu görmüyor, anlamıyor, ne görmek ne de anlamak istiyordu. Ama Lizaveta Petrovna'nın yüzünden anlıyordu bu değişikliği. Çenesi biraz titrese de ebenin yüzü ciddi, solgundu ve kararlı duruyordu. Gözlerini Kitty'ye dikmişti. Kitty yüzü şişmiş, bozulmuş, bir tutam saçı terli alnına yapışmış, bakışlarını kocasına çevirmiş, onun bakışını kaldırdığı elleriyle Levin'in ellerini arıyordu. Kitty kocasının soğuk ellerini kendi terli ellerinin arasına aldı, onları yüzüne bastırdı. ''Gitme, gitme, korkmuyorum, korkmuyorum.'' diyordu hızlı hızlı. ''Anneciğim, küpelerimi çıkartın, beni rahatsız ediyor. Korkma, yakında, yakında, öyle değil mi Lizaveta Petrovna?'' Hızlı hızlı konuşuyor, gülümsemek istiyordu ama birden yüzünün şekli değişti ve Levin'i itti. ''Hayır, korkunç bir şey bu, öleceğim, öleceğim, git, git.'' diye bağırdı. Yeniden o insancı olmayan çığlık duyuldu. Levin başını ellerin arasına alarak odadan kaçtı. Dolly arkasından. ''Bir şey yok, bir şey yok, her şey yolunda.'' dedi. Ama ne söylerse boştu. Her şeyin bittiğine emindi Levin. Yandaki odada başını duvara dayamış dururken yine bir çığlık, şimdiye kadar duyduklarına benzemeyen garip bir ulama duydu. Bu çığlığın bir zamanlar Kitty olan bir yaratıktan geldiğini anladı. Çocuk mu? Ne zamandır istemiyordu artık onu. Şimdi bu çocuktan nefret ediyor, yaşamasını istemiyordu artık. Tek istediği bu dayanılmaz acıların dinmesiydi. İçeri giren doktorun koluna yapışarak, ''Doktor, bu ne demek? Bu ne demek? Tanrım!'' diye bağırdı. ''Birazdan bitecek.'' dedi doktor. Yüzü öylesine ciddiydi ki Levin bu sözleri kötüye çekti. Kendinden geçerek yatak odasına koştu. İlk gözüne çarpan Lizaveta Petrovna'nın kaşları çatılmış ciddi yüzü oldu. Kitty'nin yüzü yoktu artık. Çığlıklar ve sinir gerginliği onu korkunç bir şey yapmıştı. Levin yüreğinin parçalandığını hissederek başını yatağın tahtasına yasladı. Korkunç çığlık dinmek bilmiyordu. Daha da korkunçlaşmıştı. Birden korkunçluğun son sınırına dayanmış gibi sakinledi. Levin kulaklarına inanamıyordu. Bununla birlikte kuşkulanmamak elde değildi. Çığlık dindi. Yerini sakin bir telaş, fısıldaşmalar, kesik kesik soluk alıp vermeleri aldı. Sonra canlı, yumuşak ve mutlu bir sesin yavaşça şunları söylediği duyuldu. Bitti. Levin başını kaldırdı. Kitty kollarını örtünün üzerine bırakıvermiş, son derece güzel, sakin yüzüyle sesini çıkarmadan Levin'e bakıyor, gülümsemeye çalışıyor ama başaramıyordu. Levin birden 22 saattir yaşadığı bu gizemli, korkunç, garip dünyadan gündelik yaşama, eski yaşamına döndüğünü hissetti. Ama bu yaşam şu anda öylesine bir mutluluk ışığıyla parlıyordu, öylesine ışıl ışıldı ki dayanamayacağını sandı. Gerilmiş sinirleri gevşedi. Hiç ummadığı hıçkırıklar ve mutluluk gözyaşları öyle bir hızla boşanmıştı ki bütün bedeni sarsıldı, konuşamadı. Yatağın önüne diz çökerek karısının elini dudaklarına götürdü. Parmaklarının güçsüz hareketiyle ona karşılık veren bu eli öpücüklere boğdu. Bu sırada yatağın ayak ucunda Lizaveta Petrovna'nın becerikli ellerinde o ana kadar bir hiçliğe gömülü olan, bundan sonra aynı haklarla yaşayacak, kendi gibi insanlar üretecek küçük bir varlığın yaşamı bir gece lambasının zayıf ışığı gibi titreşiyordu. Yaşıyor, yaşıyor, oğlan, endişelenmeyin. Levin'in duydukları bunlardı işte. Böyle konuşan Lizaveta Petrovna titreyen eliyle çocuğun sırtını hafif hafif vuruyordu. Kitty, anne bu doğru mu diye sordu. Ona yalnızca prensesin hıçkırıkları yanıt verdi. Birden sessizliğin ortasında sanki annesinin sorusuna yanıt veriyormuş gibi bambaşka alçak sesle odada konuşan herkese yabancı bir ses yükseldi. Bu nereden geldiği bilinmeyen yeni yaratığın yürekli küstah çığlığıydı. Eğer daha önce Levin'e Kitty'nin çocuğuyla birlikte ölmüş olduğunu, çocukların melek olduklarını ve Tanrı'nın onların yanında hemen karşılarında bulunduğunu söyleselerdi hiç şaşırmazdı. Ama gerçek yaşama döndüğü şu anda Kitty'nin yaşadığına ve sağlıklı olduğuna, böyle çığlık çığlığa bağıran yaratığın kendi oğlu olduğuna inanabilmek için büyük bir çaba harcıyordu. Kitty yaşıyordu, acıları bitmişti ve Levin son derece mutluydu. Bunu anlıyor ve çok seviniyordu. Ama ya çocuk? Nereden geliyordu? Neden geliyordu ve kimdi? Levin bu düşünceye inanamıyordu. Bu onun için uzunca bir süre alışamadığı bir fazlalık, gereksiz bir şeydi. Saat 10'da yaşlı prens Sergey Ivanoviç ve Stefan Arkadyeviç Levin'in evindeydiler. Genç anneden söz ettikten sonra başka şeylerden konuşuyorlardı. Levin onları dinliyordu. Bu konuşmalar elinde olmadan ona o sabah sona eren olayı sanki aradan 100 yıl geçmiş gibi olaydan önce ne durumda olduğunu anımsatıyordu. Kendini ulaşılmaz bir yükseklikte hissediyor, konuşmacıları incitmemek için yavaşça inmeye çalışıyordu. Konuşuyor ve durmadan Kitty'ye genç kadının şu andaki durumunu, bütün ayrıntılarını, oğullarını düşünüyordu. Çünkü Levin bu çocuğun var olduğu düşüncesine kendini alıştırmaya çalışıyordu. Evlendiğinden beri onun için yeni ve bilinmeyen bir anlam taşıyan bu kadın, şimdi Levin'in düşüncesinde ulaşılmaz dediği bir yüceliğe yükseliyordu. Geçen akşam kulüpteki akşam yemeğinin öyküsünü dinliyor ve şöyle düşünüyordu. Şimdi nasıl acaba? Kitty uyudu mu? Ne düşünüyordur? Oğlum Dimitriç ağlıyor mu? Konuşmanın ortasında, bir cümlenin ortasında aceleyle odadan çıktı yaşlı prens. Eğer onu görebileceksek bize bildir dedi. Levin koşarken iyi hemen diye yanıt verdi. Kitty uyumuyor, annesiyle yakında yapılacak vaftiz töreni konusunda konuşuyordu alçak sesle. Giyinmiş, taranmış, başına mavi kurdeleli zarif bir başlık takmış, ellerini örtünün üzerine dayamıştı. Bakışıyla Levin'e kendine doğru yaklaşmasını işaret etti. Levin yaklaşırken her zaman parlak olan bakışı daha çok parlıyordu. Yüzündeki dünyasal anlamın yerine ölülerin yüzünde görülen o dünya dışı bir anlam almıştı. Ama bu bir veda değil, yaşama dönüştü. Doğum sırasında kapıldığı heyecana benzer bir heyecan Levin'in yüreğini yeniden sıkıştırıyordu. Kitty Levin'in elini tuttu ve uyuyup uyumadığını sordu. Levin yanıt veremedi. Zayıflığını gizlemek için başını çevirdi. Ben biraz uyudum Kostya dedi. Şimdi iyi hissediyorum kendimi. Kitty ona baktı ama birden yüzündeki anlam değişiverdi. Çocuğun çığlıklarını işiterek onu bana verin dedi. Lizaveta Petrovna onu bana verin. Levin de onu görmeli. Lizaveta Petrovna kıpırdayan kırmızı bir şeyi kaldırıp getirirken tamam babası onu görsün dedi. Lizaveta Petrovna bu kımıldayan kırmızı şeyi yatağın üstüne bıraktı. Soydu, iki parmağının arasında kaldırıp çevirerek küçük bedenini pudraladı ve yeniden giydirdi. Levin bu küçücük zavallı yaratığı görünce ruhunda boş yere bir parça babalık duygusunun uyanmasını bekledi. Bu şeye karşı yalnızca tiksinti duyuyordu. Ama o küçük çıplak bedeni görünce, küçücük kolları, incecik parmaklı küçücük ayakları ortaya çıkınca, Lizaveta Petrovna'nın bu yumuşak kolları, bacakları, bezlerin içinde sıktığını görünce, bu küçük yaratığa öylesine acıdı, kadının onu incitmesinden öylesine korktu ki hemen kolundan tuttu. Lizaveta Petrovna gülmeye başladı. Korkmayın, korkmayın. Çocuk sarmalanıp yapma bir bebek gibi olunca Lizaveta Petrovna yaptığı işten gurur duyarak onu gösterdi ve Levin oğlunu olanca güzelliği içinde görsün diye yana çekildi. Kitty gözlerini dikmiş hep aynı noktaya bakıyordu. Biraz kalkmaya çalışarak onu bana verin, onu bana verin dedi. Ne yapıyorsunuz Katerina Aleksandrovna? Böyle hareketler yapmamalısınız. Durun onu size vereyim. Önce ne yaman bir oğlunuz olduğunu babaya gösterelim. Lizaveta Petrovna bir eliyle bu garip kırmızı titrek başı kundağın içine gömülmüş yaratığı Levin'e doğru kaldırdı. Ama bu yaratığın burnu da, gözleri de, şapırdayan dudakları da vardı. Lizaveta Petrovna, güzel bir çocuk dedi. Levin üzgün üzgün içini çekti. Bu güzel çocuk onda yalnızca tiksinti ve acıma duyguları uyandırıyordu. Bunlar umduğu duygular değildi hiç. Lizaveta Petrovna bebeği annesinin memesine yerleştirirken Levin başını çevirdi. Birden bir kahkaha duyarak başını çevirdi. Çocuk memeyi almıştı. Lizaveta Petrovna, yeter yeter dedi. Ama Kitty bebeği vermedi. Çocuk da annesinin kollarında uyudu. Kitty çocuğu Levin'e doğru çevirerek, şuna bak dedi. Çocuğun buruş buruş yüzü daha da buruştu. Çocuk aksırdı. Levin acıma gözyaşlarını zorla tutarak ve gülümseyerek karısını öptü ve loş odadan çıktı. Bu küçük yaratığa karşı hissettikleri hiç de umduğu gibi değildi. Bu duygusunda neşeli, sevinçli bir yan yoktu. Tam tersine acıların neden olduğu yeni bir korkuydu bu. İnsanın yeni bir zayıf noktası olduğunun bilinciydi. Ve bu bilinç ilk zamanlar ona öylesine acı veriyordu. Ve bu zayıf yaratığa bir zarar gelmesinden öyle çok rahatsız oluyordu ki, bu yüzden Levin çocuğun aksırdığı zaman duyduğu anlamsız bir sevinci, hatta gururlanmayı fark edemedi. Stepan Arkadyevich'in işleri kötü durumdaydı. Üçte ikisini aldığı korunun parasını harcamıştı. Geri kalan üçte birinin de hemen hemen tümünü, %10 eksiğine peşin almıştı. Tüccar daha fazla vermek istemiyordu. Çünkü o kış Darya Aleksandrovna ilk kez mülkü üzerinde açıkça hak iddia ederek korunun üçüncü taksidinin alındı belgesini imzalamak istememişti. Maaşları evin harcamalarıyla küçük borçların ödenmesine harcanmıştı. Artık paraları yoktu. Durum Stefan Arkadyeviç'in de kabul ettiği gibi tatsız ve sıkıcıydı. Böyle sürüp gidemezdi. Bu duruma gelmelerinin nedenini maaşının az olmasına yüklüyordu. Şu andaki mevkii 5 yıl öncesine göre çok iyiydi elbette. Ama şimdi yeterli değildi. Bankanın müdürü 12 bin ruble sıradan bir kuruluşun yönetim kurulu üyesi olan Sven Titski 7 bin ruble alıyordu. Bir bankanın kurucusu Mitin 50 bin ruble kazanıyordu. Açıkçası uyudum, beni unuttular diye düşündü Stefan Arkadyeviç. Bakınmaya ve çevreyi dinlemeye başladı. Kış sonuna doğru gözüne çok iyi bir iş kestirdi ve onu ele geçirmeye hazırlandı. Önce Moskova'dan halaları, amcaları, dostları aracılığıyla işe başladı. İş tava gelince baharda kendisi Petersburg'a gitti.
Ayrım sonu.